TRT24 YouTube kanalındasınız. Adem Yavuz Arslan'ın yazdığı "Aynı şartlarda yargılanmaya var mısınız?" başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Malum olduğu üzere dünyanın gündemi koronavirüs. Çin'de ortaya çıkan hastalık kısa sürede dünyanın dört bir yanına yayıldı ve küresel bir tehdit haline geldi. Maalesef projeksiyonlar pek parlak değil. Milyonlarca insanın hayatını kaybetmesi bekleniyor. Doğal olarak salgının siyasi, ekonomik ve sosyolojik boyutları da gündemin ilk sırasına tırmandı. Her bir başlıkta uzun uzun analizler yapmak gerekiyor. Çünkü dünya artık 3 ay önceki dünya değil. Beylik bir laf ama realite şu ki hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak. Türkiye ise bütün bu fırtınada pusulası, kaptanı, yeterli teçhizatı olmayan bir tekne gibi oradan oraya savrulup duruyor. Günde 3 vakit 30 televizyonda konuşan, benzin indiriminden kermes açılışına kadar her konuda eline mikrofonu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, krizin başından bu yana kayıplarda. Günler sonra ortaya çıktığında ise akıllara ziyan bir ekonomik paket açıkladı. Takip eden günlerde de internetten mesaj yayınlamakla yetindi. Oysaki Erdoğan dışında tüm dünya liderleri insanoğlunun karşılaştığı bu devasa krize karşı sahaya inmiş halde. Hastalığa dair veriler, alınacak tedbirler ve yapılması gereken işler bizzat liderler tarafından açıklanıyor. Her şey şeffaf, her şey net. Türkiye'de ise tam tersi bir durum var. Önce inkar politikası izlendi. Ardından uğradı ama kimse hastalanmadı dendi. Sonra da rakamları düşük tutuldu. Hatta emekli Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aytaç Alman'ın koronavirüsten öldüğü saklandı. Allah'tan hala bu ülkede gazeteciler var ve Yalman'ın koronadan öldüğü, alelacele defnedildiği ortaya çıktı. Bu yazının konusu değil ama 28 Şubat döneminin kudretli generallerinden Aytaç Yalman gibi bir isim, risk grubunda olmasına rağmen salgının merkezi sayılabilecek İran'a neden gider, kimle gider, kimle görüşmeye gider, akıl alır gibi değil. Bu meseleye ayrıca eğilmek şart. Gelinen noktada Türkiye için tablo hiç parlak değil. Devlet hazır, halk işin ciddiyetinin farkında değil, medya iktidar şakşakçılığından başka bir şey yapmıyor. Korkarım yakında toplu ölümlerle karşılaşacağız. Özellikle de cezaevlerinden bu yönde haberler gelebilir. Çünkü cezaevleri virüsün yayılması için en uygun yerler. 115 bin kapasiteli cezaevlerinde 300 bin tutuklu ve hükümlü kalıyor. 20 kişilik koğuşlarda 50 kişi tutuluyor. Su, yemek ve hijyen sorunlu. Üstelik yasalara aykırı bir şekilde tutuklu bulunan bebek, hamile, loğusa kadınlar ve yaşlılar var. Hastalığın bir tutukluya bulaşması demek on binlerce kişinin hayatının tehlikede olması anlamına geliyor. Amerika başta olmak üzere çok sayıda ülke cezaevlerini boşaltırken Erdoğan rejimi bu riske uzun süre kulak tıkadı. Harekete geçtiklerinde ise gerçek suçluları tahliye edip siyasi nedenlerle içeride tuttukları on binlerce insanı kapsam dışında tutan bir çalışmaya imza attılar. Meclis safahatında büyük bir sürpriz olmazsa sadre şifa olmayacak bir düzenleme olacak. Bu tartışmanın başka bir boyutu daha var ki asıl gelmek istediğim yer orası. Malum olduğu üzere koronavirüsü salgınıyla birlikte Türkiye'nin bu konuda doktora yapmış tek uzmanının KHK'lı olduğunu öğrendik. Meğerse yıllarını bir virüse harcamış bir uzmanımız varmış ve biz onu KHK ile atmış, uyduruk gerekçelerle terör örgütü üyeliğiyle soruşturmuşuz. Hikayeyi herkes biliyor ancak belki duymayan kalmıştır diye kısaca özetleyeyim. Doçent Doktor Mustafa Ulaşlı, Gaziantep Üniversitesi'nde çalışan bir akademisyen. 1 Eylül 2016 tarihli KHK ile ihraç edilmiş. Rektörlüğün silahlı terör örgütü üyeliği ihbarıyla hakkında soruşturma açılmış. Soruşturma sonunda aklanmış ama 3 yıldır görevine dönememiş. Binlerce KHK'lı gibi sosyal ölüme terk edilmiş. Rejimin dayağını yemiş, mağdur edilmiş bir akademisyen olarak kenara çekilmek yerine bu salgına karşı göreve hazırım dedi. Ancak AKP ve Ergenekon çevrelerinde kıyamet koptu. Gerçek gazeteciler, akademisyenler, diplomatlar ve askerler cezaevinde olduğu için meydanı boş bulan Hitler ruhlu tipler arkasına gizlendikleri maskelerini çıkardılar. Nedim Şener, Ardan Zentürk, Ali Türkşen, Ali Gür, Toygun Atilla ve Ceren Yazgan gibi isimler yüz kızartıcı paylaşımlar yaptılar. Mesajları tek tek aktarmaya gerek yok. Neymiş? KHK'lı bir doktor tarafından tedavi edilmektense koronavirüsten ölmeyi tercih ederlermiş. Neymiş? Koronavirüsün tedavisi olabilirmiş ama FETÖ'cülük daha tehlikeliymiş. Hukukun işlediği bir ülkede böyle açıklamalar yapanları evire çevire rezil ederler ve bırakın ekrana çıkarmayı, sokağa bile adım atamazlar. Nedim Şenerler, Ali Türkşenler paylaşımlarında vücut bulan bu faşist zihniyet, tüm cemaat mensupları gaz odasında yakılsa bile rahatlamayacak. AKP yargısında aklanmış kişilere bile müsamahası olmayan bir zihniyet bu. Bu tartışmanın bir de aklanmışlarsa dönmeliler korosu var. Bu kesim KHK'lılar konusunda Nedim Şenerler, Ali Türkşenler kadar insafsız değil. Onlara göre koronavirüs nedeniyle aklanmış KHK'lı sağlık çalışanları mesleğe geri dönebilmeli. Yargılanmış ve ceza almış olanlarınsa bahsi bile geçmiyor. Eğer doğru dürüst bir hukuk düzeni olsaydı bu çağrı mantıklı görülebilirdi. Ancak Perinçek'in tabiriyle altın çağını yaşayan ve siyasetin köpeği olan yargı sefil halde. Bırakın tutuklamayı, yargılama konusu bile olmayacak dönemlik suçlar nedeniyle yüz binlerce insan hapislerde çürüyor. Mesela doçent doktor Mustafa Ulaş'la örneğine bakalım. Gaziantep Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Gür, kamuoyunda KHK'lılar lehine oluşan havadan rahatsız olmuş ki günlerdir o aslında FETÖ'cü paylaşımları yapıyor. Hatta önceki akşam tarihe geçecek bir adım daha attı ve Ulaşlı'nın suç dosyasını yayınladı. Profesör Gür'e göre ağır suç sayılması gereken Fatih Üniversitesi'nden mezun olmak, Kimse Yok Mu Derneği'ne yardım yapmak ve Bankasya'ya para yatırmak gibi şeyler. Nitekim Gür'ün paylaşımını gören herkes iyi de suç nerede tepkisini gösterdi. Bu arada Ulaşlı'nın CV'sinde suç yok ama Gür'ün yaptığı alenen fişleme. Neyse ki Ulaşlı soruşturmayla kurtulmuş çünkü aynı suçlamalarla on binlerce kişi tutuklandı. Peki tutuklananlar neyle suçlanmış, hangi delillerle tutuklanmış? Çok uzağa gitmeye gerek yok. Kendi dosyalarımdan örnekler verebilirim. Yazdığım kitaplar nedeniyle müebbetle yargılanıyorum. Adımı bile doğru dürüst yazamayan bir savcının hazırladığı iddianamenin 4 cümlesi benimle ilgili. Adım dahil hepsi yanlış. Bana atfedilen suçun uydurma olduğunu aynı iddianamenin ekleri de açıkça gösteriyor. Ama ben bu iddianameyle 2 müebbet artı 25 yılla yargılanıyorum. Hakkımda tutuklama ve kırmızı bülten kararı çıkarıldı. Avukatım tutuklu ve kendimi savunamıyorum bile. Baronun bana atadığı avukat beni savunmuyor, telefonlarıma sizinle konuşmam doğru olmaz diye çıkmıyor. Hasbelkader bu sürece yurt dışında yakalandım. Türkiye'de olsaydım 4 yılı aşkın süredir tutuklu olacak ve tamamen uydurma 4 satırlık suçlamayla müebbet hapis cezasına çarptırılacaktım. Bunun gibi başka davalar da var. 15 Temmuz'a dair sorgulamalarım nedeniyle Tayyip Erdoğan, Hulusi Akar, Hakan Fidan ve Süleyman Soylu tarafından mahkemeye verildim. Dedim ya, sayamadığım kadar çok davam var diye. Mesela bir tanesi fıkra gibi. Konya'dan bir savcı işkenceye hayır diye tweet atan bir avukata kamu görevlisine hakaret davası açmış. Ama gelin görün ki dava bana açılmış. Tek sayfalık iddianameyi mahkeme kabul etmiş ve bana yakalama kararı çıkartmış. Dediğim gibi, Türkiye'de olsaydım 2 yıl tutuklu kaldıktan sonra çıktığım mahkemede avukat olmadığımı, o tweet'i atmadığımı, RT etmediğimi, tweet'ten dahi haberim olmadığını anlatır, insaflı bir hakime denk gelirsem tahliye edilir ama yine de mahkum olurdum. Sadece benim değil, tüm meslektaşlarımın davası böyle absürtlüklerle dolu. Mesela Mehmet Baransu'nun son duruşmasında şöyle bir komedi yaşandı. Hakim, tutukluluk halinin devamına diye karar yazarken tanığın dinlenmediğini gerekçe yaptı. Oysaki tanığı bir önceki duruşmada bizzat kendisi dinlemişti. 17 Aralık sonrası konjonktürde açılan tüm davalar benzer skandallar içeriyor. Hatta 15 Temmuz davaları bile. Darbe yargılamalarında öyle hukuki garabetler var ki zerre vicdan taşıyan birisi isyan eder. Mesela Harbiyeli çocukların durumu. otobüslere doldurulup kalabalıkların önüne linç edilsin diye bırakılan Harbiyeli çocuklar müebbet hapis cezası aldı. Darbeye katılmamış, darbecilerle çatışmış, direnmiş binlerce asker sadece fişleme listelerinde adı var diye onlarca yıl hapis cezası aldı. Dediğim gibi sayısız örnek verebilirim. Eğer bu yargılamalar normal bir hukuk düzeni içinde yapılsa hatırı sayılır bir bölümü beraat eder, mesleklerine geri döner. O yüzden KHK'larla ilgili talep edilmesi gereken şey beraat etmişlerse mesleklerine dönebilirler demek değil. Aksine tüm KHK'lar hukuksuzdur, hepsi iptal edilmeli ve herkes görevine geri dönmelidir olmalı. Aksini iddia edenlere şu basit soruyu soralım. Siyasetin köpeği haline gelmiş bu yargı düzeninde yargılanmayı kabul ediyor musunuz? Eğer tamam ben yargılanırım ve sonucuna razı olurum diyorsanız, o zaman KHK'lılar için aklanla gel diyebilirsiniz, diyor Adem Yavuz Arslan, TR724'deki köşesinde.